Ayrım 4.
Yol boyunca uzanan binalar da değişmişti. Az önceki ihtişam ve soğuk binalar yerlerini daha sıcak ve insani yapılara bırakmışlardı. Tahta panjurlu, tek katlı, kesme taştan evler. Sonunda amacı olan şelaleye ulaştı nehir. İnce borunun ağzına kadar zor sabredip, borunun ağzına gelince açılarak çevreye dağılan tazikli su gibi saçıldı insanlar tahta kapıdan tozlu arenanın her bir yanına. Bir anlık koşuşturmadan sonra herkes gibi ağ da yerleşti izleyici sıralarına. Arenada yalnız azgın boğa kalmıştı. Pikadorlar göründü daha sonra. At üstündeydiler ve ellerindeki mızraklarla boğayı daha da kızdırmaya çalışıyorlardı. Pikadorların ardından ellerindeki mızrak ve muletalarla matadorlar çıktı sahneye. Boğadan korunmak için ellerindeki muletaları her sallayışlarında şevke geliyordu kalabalık. Oley! En son olarak esası olan toreador yerini aldı arenada. Üzerindeki şık işlemeli kırmızı pantolonun paçalarını beyaz çoraplarının içine sokmuştu. Başında Napolyon'unkine benzer mavi bir şapka, bir elinde muleta, bir elinde kılıç vardı. Dimdik durmak için büyük çaba harcıyor olmalıydı. İnsani bir diklikten öte, tanrısal bir duruştu toreadorunki. Derken her yanına oklar saplanmış ve bu haliyle daha çok iri bir kirpiği çağrıştıran zavallı boğa atılıverdi asil toreadorun üzerine. Adam elindeki muletayla boğaya her savuşturuşunda kalabalık coşuyordu. Uzun sürmedi bu haksız güreş. Acımasız toreador'un keskin kılıcını beyninde hisseden hayvan yığılıverdi korkunç bir böğürtüyle ön ayaklarının üzerine. Kanlı kılıcını havaya kaldırıp büyük bir gururla son kez haykırdı toreador. Ole! Boğaya ne olacağını düşünerek çıktı arenadan. Zavallı hayvanın ayakları üzerine çöküşü bir şeyler hatırlatmıştı ona. Düşen ve bir daha doğrulacak kuvveti bulamayan bir çocuğu. Kafasında bu düşünceler ağzında sigarasıyla Toledo sokaklarında gezinirken, bir yandan da kendine bile itiraf edemeden Viyana'da gördüğü kadını arıyordu. Ama imkansızdı kadının da İspanya'da olması. Peki ya kendisinin? Bir anda gürültücü bir kalabalığın içinde buldu kendisini yine. İspanya gerçekten de şehvetli ve coşkulu insanların ülkesiydi. Her olayda heyecanlı ve ateşli kişiliklerini katarak var oluyorlardı İspanyollar. Sporda, dansta, mitingde ve galiba en çok aşkta. Büyük bir coşkuyla kendisini dinleyen kalabalığa seslenen adamın kendi söylediklerine yürekten inandığı her hareketinden anlaşılıyordu. Onun bu halini görüp yolundan yürümemek imkansızdı. Politikacı değildi besbelli, yalan söylemiyordu. Ön sıralara sokulmak için birçok ayak ezdi ağ. Oysa çok dikkat ediyordu insancıkların dünyayla en önemli bağlantılarını incitmemeye. Kısa kirpi saçlı, iri yarı ve sert bakışlı adam haykırıyordu. Üreten biziz, tüketen de biz olacağız. Yaşasın sendikamız CNT. Evet, oydu. Konuşan adamın arkasındaki kızıl saçlı, Viyana'da gördüğü kadının ta kendisiydi. Peki ne işi vardı İspanyol devriminin önderi Durruti'nin arkasında? Komün barikatlarında dövüşmeye gelen bir enteryanolisti belki de. A hızla kürsünün arkasına doğru koştu, yer yarılmış içine girmişti kadın. Bütün gece aşkını arada durdu. Yoktu hiçbir yerde. Sonunda yorgun düştü. Her biri Carmen operasından bir kesite andıran meyhanelerden birinde ardı ardına devirdi margaritaları, sızdı. Şafağın ilk hafif aydınlığında sarmaşıkların birbirine girdiği sık ormanda açtı gözlerini A. Artık şaşırmıyordu. Hayatı boyunca beş parasız yaşamış olan Züğürdün, yolda bir tomar para bulunca çevresindekilere şaşkınlığını belli etmeden ganimeti hemen sahiplenmesi gibi. Ada yıllarca açlığını duyduğu şeyi hemen sahiplenivermişti. Şaşırıp da şaşırtmak istemiyordu bu güzel ödülü. Gezecekti gezebildiği kadar. El yordamıyla çalıları yararak ilerlemeye çalışıyordu. Toprağın müthiş kokusu yağmurun yardımıyla her yanı sarmıştı. Biraz daha ilerledikten sonra kül rengi sabah sisi içinde basamaklı muhteşem yapılarla karşılaştı. Ortama derin bir sessizlik hakimdi. Dinginliği bozan tek şey ağanın ezdiği ağaç dallarının çıtırtısıydı. Dünyanın her yerini adeta gizlice kuşatan turistler, hatta meraklı Japonlar bile yoktu burada. Belki de daha 500 yıl öncesine kadar burada dünyanın en köklü ve gelişmiş medeniyetinin yaşadığından habersizdiler. Belki böylesi daha güzel diye düşündü A. Sürekli okuduğu ve şu an canlanan güzellikleri hayranlıkla izliyordu. İşte görkemli bir tapınak ve duvarlarındaki takvim işaretleri. Her yerini süsleyen yumuşak karakterli geometrik işaretler. Olağanüstü bir hızla gelişen bu uygarlığın üzerine oturduğu temelleri de yansıtıyordu. Özgür düşüncenin ve hoşgörünün yumuşaklığı. Ama hayatın kaçınılmaz acıları onca mutluluğun, özgürlüğün ve bilimin yeşerdiği bu coğrafyada da hissettiriyordu kendini. Tapınağın hemen yanındaki gözlem evinin duvarına kazınmış, dul kalmış sembolü ağlayan göz ve ölümün kuru kafası gibi. Koşarak geziyordu her yanı, yiyecek veya herhangi bir ihtiyaç duyumsamadan. Hava kararına dek her ayrıntıyı inceledi. Sonunda yüksekçe bir kayalığa çıkarak sigarasını ateşledi. Batan güneşle birlikte vadide biten uygarlık daha ihtişamlı gözüküyordu yüksekten. Meşaleler yandı, ortalık hareketlendi birden. Az önceki ölü şehirden şimdi çığlıklar ve silah sesleri yükseliyordu. Delirmişçesine akan nehre, kırılıp kapılmamak için direnen salkım söğüt dalı gibi, kaçışan kalabalığın aksi yönüne durmuş bakan adam ağanın gözünden kaçmadı. Adam pırıl pırıl tacı ve vücudunun yarısını örten yeşilimsi ipek kıyafetiyle de kalabalıktan ayrılıyordu zaten. Birazdan korkunç paniğin sebebi belirdi şehirde. Bu gelenler Conquistadorlar döneminin ünlü İspanyol kaşifi ve daha çok talancısı Hernando Cortez'in başını çektiği barbarlardan başkası değildi. Onlar dünyanın arka bahçesinde yeşeren Aztek uygarlığını ve daha birçok uygarlığı tıpkı rastgele birinin vurup başını kopardığı güne bakan çiçeği gibi yok etmişlerdi. Ağ bu sahneye daha fazla dayanamayarak tepeden aşağı koşmaya başladı. Meydana inince kala kaldı. İnsanın başına rüyalarda gelir bu olay. Koşmak istersin ama derman bulamazsın, söz geçiremezsin bacaklarına. Gözlerinin önünde korkunç bir kıyım sürüyordu ağanın. Ağanın kayalığın tepesindeyken gördüğü adam, meşhur Aztek kralı Montezuma'ydı. Hala bekliyordu kararlılıkla vandalları. Emperyalistlerin asimilesine nasıl direndiysem, ölümü de aynı kararlılıkla karşılarım diye haykırıyordu Montezuma'nın derin sessizliği. Her söz, her davranış ne kadar da tanıdık diyordu ağa. Tıpkı ünlü düşünürün söylediğini doğrular gibi. Söylediğim hiçbir söz yoktur ki daha önce söylenmemiş olsun. A, başına aldığı sert bir darbe ile yıkıldı yere. Başındaki yara sorun çıkartmaz ama cebindeki sigaralara bakılırsa nefsin iş açacağı benzer başına. Yağmur yeni dinmişti. Gökkuşağı renginde olmalı insanın gözleri diye düşündü. Çevresinde olup biten tüm ilginçlikleri umursamadan. Başının arka kısmından ağrılar yayılıyordu vücuduna. Ağrılarını bahane ederek sigarasına saldırdı. Ortalıkta dolanan kel başlı adamlardan birisi hızlı adımlarla ağanın yanına geldi. Ve az önceki kel başlı keşişin söylediklerini tekrarladı. Belki de aynı adamdı gelen. Ayırmak çok güçtü buradakileri birbirinden. Hepsi de kılsızdı. Aşağı yukarı aynı boydaydılar ve vücutlarını kavun içi bir giysiyle örtmüşlerdi. A uyarıyı dinlemeyip sigarasını ateşledi ve mabedi gezmeye koyuldu. Her yana silmiş olan sadeliği bozan tek şey A'nın varlığıydı. Az önce sedirin üzerinde yatarken çevresinde dolaşan keşişleri cezaevinde veya hastane bahçesinde volta atan insanlara benzetmişti. Şimdi daha iyi görüyordu ki bütün her daim doğruyu yansıtmıyordu. Uzaktan bakıldığında vakit öldürüyormuş gibi gözüken bu adamların her biri bir işle meşguldü aslında. Kimisi toprağa çapalıyor, kimisi çiçekleri çürümüş dallarından arındırıyor, kimisi de çelişkileri olan bir yoldaşını doğru yola çağırıyordu. Koca bir saatin ufacık bir çarkıydı her keşiş. Bütüne yabancılaşmadan kendini uğraştığı ufak içe kaptıran dingin insanlar. Avrupalı ve Amerikalılar da vardı aralarında. Göz ve ten renkleri ele veriyordu alt kimliklerini. Ancak Buda felsefesini iyi benimseyenlerin farklılıkları epeyce silinmişti doğrusu. Mavi gözler ve beyaz tenler kararmaya yüz tutmuştu. Bir yabancının gözünde Budistlerin tüm bu sadeleşme çabaları, görkemli binaların ve yoğun mistik atmosferin etkisini arttırmaya yarıyordu aslında. A. İlahi olmayan uzak doğu dinlerini bugünkü muhalif konumlarından dolayı ilginç buluyordu. Çünkü kendisi de bir keşiş gibi yaşıyor sayılırdı. İçki ve sigara hariç tüm dünya nimetlerinden uzak bir başınaydı A'nın yaşamı. Ama biraz da mecburiyetten katlanıyordu bu yoksunluğa. Yoksa asla seçmezdi yoksunluğun hiçbir çeşidini. Aşktan, tutkudan, hele hele gezmekten yoksun kalmayı seçmeyi bile düşünmezdi. Mabedin kapısına vardığında son bir kez dönüp baktı ardına ama hızla çevirdi başını daha sonra. Geride kalmaktan korkmuştu. Dev tahta kapıyı açınca korkunç bir gürültünün içinde buldu kendini. Seyyar satıcılar, canavar arabalar, bağırışan koşuşturan minik insanlar adeta bir karınca sürüsünü andırıyordu. Gizemli bir kapının eşiğindeydi. Maddi dünya ile manevi dünyanın kesişme noktası, zaman tünelinin ağzı, yağmur bulutunun sonu yakıştırmaları hiç de fazla gelmezdi bu noktayı anlatmaya. Çok az açılıyor olmalıydı kapı, yoksa gün be gün insanları kendine çekerdi bu zıt kutuplar. Ne taraftan bakarsan baksın, vurgun yemiş dalgıca dönerdi insan. İşte o kız, Viyanalı. Uçan balık gibi tam yakalanacakken ellerin arasından kayıp giden kaçak, o afeti devran yanı başında duruyordu A'nın şimdi. Gülümsüyordu. Gecenin karanlığı içinde bir mum ışığı gibi ayrılıyordu karışık fondan. Elini uzatsa tutacaktı kızı gezgin. Bir ara hareketlendi de elleri. Ancak hayır diyordu içindeki ses. Yakalama. Neyi arayacaksan bulursun eğer. Hep koş ardından yakalamak için. Büyüyü bozmak istiyorsan ne ala. Yap basit olanı, şehvetine kapıl. Kavra o yumuşacık elleri, kokla boynunu, erisin lüle lüle saçları ellerinde. O an yıkılma vaktidir senin için, unutma bunu. A, davetkar bakışlarla kendine gülümseyen kıza bakıp başını salladı. Uç! Kadın hızla koşmaya başladı kalabalığın arasında. A da ardından, şehrin dışına çıkıverdiler hemen. Her adımda 1000 adım gidiyorlardı. Uçmaya başladılar daha sonra. İlk zıplayışında kızın ardından Çin Seddi'ni aştı A. Göşeden leylekleri ürkütmüştü havada. İkinci adımında yıkadı saçlarını muson yağmurlarıyla. Üçüncü adımında yalnız değildi. Gandhi eşlik etti kendisine ta Arap çöllerine kadar. Dördüncü adımında Bartolomeo, Diaz ve Vasco de Gama ile selamlaştı havada. Magellan, Amerika Vespucci, Marco Polo, Evliya Çelebi, Cartier ve nihayet Kolomb. Hepsi de koşturuyordu bir kadının ardından ve kovaladıkları Viyanalı kızıl saçlından başkası değildi. A, acıyarak baktı üzerinden zıpladığı kızıl saçlı kadından mahrum insancıklara. Camdan baktı, bulutların serpiştirdiği sulu sepken sokak lambasının önünden geçerken kocaman gözüküyordu. Tepteki Vangelis'in kaseti kim bilir kaçıncı kez tekrarlıyordu kendisini. Başında oturduğu masanın üzeri jeolojik tabakalar yığını halindeydi. Kazı yapmaya kalksanız kendisinin bile çoktan unuttuğu neler çıkartmazdınız. Tüm bu kalabalığın üzerinde açık duran harita hiç de rahat bir yastık değildi. Boynu tutulmuştu. Her gece bunları göreceksem yastığımı bu haritayla kaplamalıyım diye düşündü. Günün en güzel saatlerindeydi. Güneşin henüz küçük bir kısmı doğduğu halde koşuşturma başlamıştı sokakta. Çoğunluğu işçiler oluşturuyordu. Kolomb'un resmine baktı bir kez daha. Daha cana yakındı Kolomb gerçek hayatında. Resmi soğuktu. Göründüğün kadar büyük değilsin ey dünya. Ama göründüğünden daha gizemli olduğun su götürmez. Rüya gerçekliğinde de yaşasam tadın damağımda kaldı dedi. Kendi kendine haritaya bakarak. Kiminle konuşuyorsun? İyice delirdin galiba. Yeni mi geliyorsun eve? Sana ne? Uyumaya bak sen. Gözlerin kan çanağına dönmüş. Hem doktorun dediklerini unuttun mu? Bütün dünyayı gezdim az önce. Ta Tibet'e kadar. Uyuşturucu mu kullanıyorsun yoksa sen? Aşık da oldum. Allah aşkına ne zırvalıyorsun sen? Bugün gezmeye çıkalım mı biraz? Ne dersin abi? Bütün gecenin yorgunluğu var üzerimde. Akşama kadar yataktan çıkabileceğimi sanmıyorum. Ama değdi doğrusu. Bütün kaybettiğim parayı geri aldım. İnanmazsın, bir parti bile kaptırmadım masadakilere. Yazın çıkacağımız tatili unutmuyorsun değil mi? Daha yaza çok var. Olsun, biliyorsun ki çabuk unutursun sözlerini. Hele bir iyileş bakarız. Utanıyor musun benden? Hayır ama delice fikirlerin için aynı şeyi söyleyemem. Geçen gün senin yüzünden biriyle dolaştım. Kafayı yemiş dedi senin için. Çevrendeki aptallarla aynı fikirleri paylaşmaman benim için onurdur. Bana bak. Sen de onlar gibisin. Yeterinden çok paran var ve sağlıklısın ama hiçbir şey yapmıyorsun. Şehir kulübü ve ev. İşte senin dünyan. Keşke bedenin bende olsa benimki yeter sana nasılsa. Canın cehennemi. Seninki de cenneti ama sen oraya gitmeye bile üşenirsin. Şayet Tanrı varsa sana verdiği sağlıklı bedeni nasıl da atalet çukuruna attığının hesabını soracak senden. Ben sana gösterirdim ama... Abisi odadan çıkınca tekrar cama yapıştı A. Sohbetten dolayı hiç bozulmamıştı morali. Ne de olsa en sevdiği şeyi yapmıştı rüyasında. Budist tapınağının kapısını düşündü. İşte çıkmıştı gerçek hayata. Gerçeklik basit diye düşündü. Güzel olan düş. Hava iyice açılmıştı dışarıda. Koşuşturan insancıkların arasından bir kızı çekip çıkardı gözleri. Fotoğraf çekiyordu hatun kişi. Bakışlarıyla beynine girmişti sanki kızın. O da A'yı fark edip kamerasını cama yöneltti ve fotoğrafını çekti yaralı kaşefin. Sabahın somurtkan suratları arasında gülücükler saçıyordu etrafına kız. Kızıl, lüle lüle saçları vardı. Tıpkı Viyanalı gibi. Evet, bu oydu. El sallayıp gözden kayboldu. Viyanalı diye çığlık attı A. Biliyordum, biliyordum. Ayaklarının üzerinden battaniyeyi yere attı. Ömrünün sadece 7 yılını onsuz geçirdiği tekerlekli sandalyesinden ilk kez bu kadar istekli kalkmaya çabalıyordu. Doktorunun tavsiye ettiği egzersizlere başlamak istiyordu vakit kaybetmeden. Ahşap dolaba tutunarak boy aynasının karşısına geçti, gülümsedi suretine. Yürüyeceğim, koşacağım ve hatta ömrüm boyunca seni kovalayacağım, kızıl saçlı güzel kız. Belki bir gün, bir yerde, bir sandıma. Oya Ayman Ananias. Oya Ayman Ananias. Oya Ayman Ananias 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. İlk gazetecilik tecrübesini Türk Haberler Ajansı'nda edindi. Güneş ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Aktüel ve Tempo dergilerinde çalıştı. 1994'te Kanada ve ABD'ye gitti. New York'ta Columbia Üniversitesi Teachers College'da yoğun İngilizce programına katıldı. 1996'da Ayfer Tunç'la birlikte yazdığı gazetecilik çalışması olan İki Yüzlü Cinsellik adlı kitabı yayınlandı. Aynı yıl NTV Haber Merkezi'nde çalışmaya başladı. 1997'de Latin Amerika gezisine çıktı. Bu geziyi anlatan Güneş Toprakları adlı belgesel filmi NTV'de yayınlandı. Ardından 1998 yılında yine Güney Amerika izlenimlerini anlattığı Güneş Toprakları adlı kitabı Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. Aynı yıl ATV'de yayınlanan haberci programı için Filipinler, Peru, Mısır, Kanada ve Myanmar'a gitti. 1999 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği için NTV'de yayınlanan Nuh'un Gemisi adlı çevre programının yapım ve yönetmenliğini üstlendi. Aynı yıl Ekolojik Yaşam Dergisi Buğday'ın genel yayın yönetmenliğini yapmaya başladı. Halen bu görevi sürdürüp Bodrum Yalıkavak'ta yaşamakta. Bir öykü. Bodrum Yalıkavak'ın sırtlarında sipsivri Partipanas Tepesi'nin güney yamacında kurulmuş sandıma kimsesiz terk edilmiş. Yüzyıllardır ocaklar yanmış, aşlar kaynamış, ekmekler pişmiş taş fırınlarında. Çocuklar koşmuş kırlarında, aşklar yaşanmış, ayrılıklar, hüzünler, sevinçler, yaşama dair ne varsa. Gün doğmuş, gün batmış, gün gelmiş, sandımanın taş evleri, okulu, camisi, kırları, kayalıkları terk edilmiş. Herkes aşağıya, deniz kenarına göç etmiş. ama yaşam bitmemiş sandımada. Yerleşikleri terk etse de sandımayı hala hayvan otlatmaya gelir köylüler. Çeşmesinden kınalı koyunlar, yeni doğmuş buzağılar su içer.